Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh 10 başlıklı yazısını sunacağız. Mevlana Hazretleri buyurur. Sen hiç buğday ektin de arpa bittiğini gördün mü? Ahirette hepimiz bu dünyada yaptıklarımızın mukabilini göreceğiz. Bugün dünya tarlasına ne ekersek, yarın ahiret hasadında elimize geçecek olan ancak onun mahsulüdür. İman nurundan ve gönül feyziyle ifa edilen ibadetlerden mahrum bir surette, türlü eğlence, çılgınlık, zulüm ve haksızlıklarla nefsani bir yaşayış içinde geçen karanlık bir dünya gecesinin, aydınlık bir ebediyet sabahı getirmeyeceği muhakkaktır. Aynı şekilde dünya hayatının nefsani pembelikleri, akıbet solgunluğunun gafilane kahkahaları da cehennem çatırtılarının habercileridir. Ebedi saadet güneşi ancak ilahi beyanlar ışığında ve istikamet üzere bir ömür sürüp, müsterih bir vicdan, selim bir kalp ve yüz aklıyla ahirete irtihal etmesini bilenlerin gönül ufuklarından doğar. Mevlana Hazretleri buyurur, bir şey bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. Dünya, ahiretin satın alındığı bir pazar yeri hükmündedir. Fakat bu pazar aynı zamanda bir imtihan sahasıdır. İnsana bu dünyaya gönderilme gayesini unutturacak bin bir cazibeyle donatılmıştır. Dolayısıyla kul esas hayatın ahiret hayatı olduğunu ve dünya pazarında neyi araması gerektiğini hiçbir zaman hatırından çıkarmamalıdır. Ayrıca bu imtihan aleminde her ürünün pazarı ayrı ayrıdır. Saadet arayan bir kul, sefalet çarşılarında dolaşıp nefsani ve şeytani vitrinleri seyretmekten sakınmalıdır. Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet mukabilinde satın almıştır. Ayet-i kerimesi muktezasınca bu dünya pazarındaki en mühim vazifemiz Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil edebilmektir. Bunun yegane yolu da Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'nin nurlu ikliminden geçmektir. Dolayısıyla ancak bu istikamete girebilirsek ebedi kurtuluş, cennet ve cemalullah yolunu aydınlatacak olan ilahi nura kavuşabiliriz. Bunun aksine ilahi nura sırt çevirerek nefsani vehimlerden, şeytani hayallerden, beşerin sakat felsefelerinden veya tahrip edilmiş dinlerden medet ummak, kişinin kendi eliyle kendini acı bir azabın girdabında helak etmesi demektir. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğu hakikatine ama kesilen gafil insan, misafireten bulunduğu dünya konağının geçici nimetlerine dört elle sarılmaya çalışır. Mal, mülk gibi fani imkanlarının kendisini koruyup kollayacağını, hatta bu dünyada ebedi kalacağını zanneder. Bu nevi gaflet şaşkınlıklarına bir arif zat şöyle seslenir. Dünyadan ebedilik isteme, kendinde yok ki sana da versin. Mevlana Hazretleri buyurur. Ey bülbül, kara kış yüzünden ne vakte kadar feryat edeceksin? Ey bülbül, durmadan cefadan bahsetmek reva mıdır? Eğer gönlün yarine gerçekten bağlıysa, gözünü aç da şükret, vefadan bahset, dikeni bırak, gülden bahset. Gülün sap ve köke ait sıfatlarından geç, onun zatına bak. Şu fani alemle niçin bu kadar meşgulsün? Yoksa varmak istediğin yer ötelerin ötesi değil mi? Mevlana Hazretleri bu ifadeleriyle güle aşık olup dertli dertli inleyen bülbülün şahsında Cenab-ı Hakk'ı seven kullara gerçek bir aşkullah ve muhabbetullahın adabını talim etmektedir. Buna göre Allah'ı seven bir mümin, bu sevgisindeki samimiyeti hususunda birçok vesileyle teste tabi tutulacaktır. Tıpkı altının mihenk taşına vurulup gerçeğiyle sahtesinin ayırt edilmesi gibi. Mü'min, kendisini Allah'ın rızasına nail edecek ibadet, hizmet ve gayretlerde karşısına çıkan zorlukların, Allah muhabbeti hususundaki imtihanın bir parçası olduğu şuur ve idraki içinde bulunmalıdır. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? İlahi beyanının kendisi içinde her an cari olduğunu unutmamalıdır. O imtihanlardan şikayet etmek ve adeta imtihansız bir hayat arzulamak yerine, o zorlukları gönül hoşluğuyla karşılayıp Rabbine her daim sadakat ve teslimiyet halinde olduğunu ispat etmeye çalışmalıdır. Bundan dolayıdır ki tasavvuf, şikayeti unutmaz sanatıdır. Allah'ın acı tatlı her türlü takdirine rıza göstererek onun rızayı ilahisini tahsil yoludur. Zira gerçek bir mümin, hayır gibi şerrin de Allah'tan olduğuna iman etmiş kimsedir. O bilir ki Cenab-ı Hak kulunu dilerse lütuf, dilerse kahır tecellileriyle imtihan eder. Hatta bu şuur içindeki hak aşıkları, maşuklarından gelen acıları bal, zahmetleri rahmet bilmişlerdir. Çektikleri meşakkatlerin kendileri için bir teskiye, günahlara kefaret ve terfi derecat, yani manen seviye kazanma fırsatı olduğunu idrak etmişlerdir. O iptilaları adeta hastalıklardan selamet bulmalarına vesile olan maharetli bir hekimin reçetesi yahut vücutlarındaki öldürücü mikrobu kesip atan bir cerrahın keskin neşteri gibi son derece hayati bir nimet olarak telakki etmişlerdir. Bu yüzden onlar hayatın acı tatlı sürprizleri karşısında daima Rablerinden gelene hamd, şükür ve rıza halindedirler. Nice ham ruhları feryadu figana, hatta isyana sevk eden acı hadiseler onların yüzünü buruşturamaz. Çünkü o hak aşıklarının gönülleri yoldaki dikenlere değil, varacakları menzile teksif olmuştur. Bu itibarla tenlerini inciten dikenleri dahi gülün hatırına hoş görürler. Kahır içinde gizli lütuf, çilelerde saklı ilahi muhabbet sırlarının aşinası olurlar. Öte yandan, bela ve musibetlerle imtihan olunmak, Allah indinde menfi bir durum olsaydı, Cenab-ı Hak sevdiği kullarına dünyada hiçbir zorluk yaşatmazdı. Halbuki Allah Teala en ağır imtihanları en sevdiği kullarına yaşatmıştır. Fakat insanlığın en huzurlu şahsiyetleri yine o salih kullar olmuştur. Nitekim hayatı boyunca en ağır çilelerin çemberinden geçmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlandığında ellerini yüce dergaha açıp "Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belalara aldırmam. İlahi, sen razı oluncaya kadar işte affını diliyorum." niyazında bulunmuştur. Bu sırra vakıf olan arif ve aşık gönüller için Allah'tan gelen iptilalar, hakiki aşk ehliyle sahte aşıkları ayırt etmek için bir mihenk taşı mevkiindedir. Şair bu hissiyatı ne güzel ifade eder. Yarın cefası cümle vefadır, cefa değil. Yari cefa kılar diyen ehli vefa değil. Şüphesiz ki bu manevi olgunluk da herkesin kârı değildir. Ancak kalbi merhaleler kat etmiş bulunan yüksek ruhların kârıdır. Mevlana Hazretleri buyurur. Henüz kanadı çıkmayan bir kuş uçmaya kalkarsa, yırtıcı kedilerin lokması olur. Her hal ve makamın bir liyakat şartı vardır. O şartı taşımayan birinin ortaya atılması, aslında kendini helake sürüklemesi demektir. Bir kuşun henüz uçmayı öğrenmeden yuvadan ayrılmaya kalkması, yahut yüzme bilmeyen birinin boyunu aşan sulara dalması gibi. Bu itibarla insan, maddi manevi her hususta önce haddini bilmelidir. Nitekim Arif Zatlar, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demişlerdir. Dolayısıyla kendi eksiklik ve noksanlıklarının farkında olmadan, kemalat sahibi yüksek şahsiyetlerin hal ve makamlarına has tavırları sergilemeye kalkmak, riya tehlikesiyle karışık son derece yanlış bir tavırdır. Zira maneviyat büyüklerinin kalbi seviyesine ulaşmadan, sırf kuru bir taklit meyliyle onların hal ve makamlarına ait sözleri kendine mal edercesine, suni ve samimiyetsiz bir şekilde diline dolamak kişiye manen zarar verir. Mesela, rıza makamına ermiş yüksek ruhların haleti ruhiyesini aksettiren, kahrın da hoş, lütfun da hoş, abad olsak da bir, berbat olsak da bir gibi ifadeler, o makamı idrak etmemiş ham kimselerden sadır olursa, bu ilahi takdire karşı bir nevi meydan okuma mahiyeti taşır ki, Cenab-ı Hak o hususta kulunu imtihan ederse, kul perişan olur. Hazreti Mevlana buyurur, Allah yolunda ateşe girmek vardır, lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Tutalım ki İbrahim gibi put kırdın, peki beden putunu onun gibi ateşe atabilir misin? Mesela sen Hazreti Musa'nın asasını elinde tutabilirsin. Fakat Musa'daki kuvvet sende var mı ki onu ejderha yapabilesin ve onu zapt etmeye kadir olabilesin? Diyelim ki ölüleri dirilten Hazreti İsa'nın nefesine maliksin. Onun duası da aklında. Fakat ey gafil, sende Hazreti İsa'nın günahsız ağzı var mı ki nefesinle ölü gönülleri diriltesin, onları muhabbet zevkiyle canlandırasın. Diyelim ki, Hazreti Ali'nin Zülfikar adlı kılıcı sana miras kaldı. Sen de Allah'ın arslanı, Hazreti Ali'nin kolu, kuvveti var mı ki Zülfikar'ı kullanabilesin? Enbiya ve evliyanın Cenab-ı Hakk'a olan müstesna yakınlık, tevekkül ve teslimiyetleri sebebiyle sergiledikleri bir takım fevkalade hal ve davranışlar, bizler için aynıyla taklit edilecek ölçüler değildir. Bunlar ancak hayranlıkla seyredip kendi hal ve şartlarımız içinde gayret ve heyecanımızı artırmamız için bildirilmiş hakikatlerdir. Kalp ve hal bakımından zayıf ve noksan birinin bir anlık coşkunlukla mana semasının yıldız şahsiyetlerindeki müstesna tavırları sergilemeye kalkışması kendini bilmezliktir. Ben de alemlerin Rabbine teslim oldum diyerek ateşin Hazreti İbrahim'i yakmaması hadisesinin kendisi için de aynı şekilde gerçekleşmesini beklemek gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi kıvamına erişmemiş bir kimse için böyle bir teşebbüsün neticesi apaçık bir hüsrandır. Ayrıca hak dostları hiçbir zaman Allah'tan bela ve musibetlerle sınanmayı talep etmezler. Bununla birlikte başlarına bir musibet geldiğinde onu sükunet, sabır ve metanetle karşılarlar. Zira Allah'ın hiçbir kuluna takatinin üstünde yük yüklemeyeceğini, Allah'tan gelen iptilaların sabrının da muhakkak beraberinde geleceğini bilirler. Bir musibete maruz kaldıklarında acziyetlerini itiraf ederek Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınır, Rablerine karşı kulluk edebini titizlikle muhafaza ederler. Fakat bu sırrı idrak etmeden Allah en büyük iptilaları en sevdiği kullarına veriyor diye Allah'tan musibet talep etmekse cahilane bir cürettir. Zira Cenab-ı Hak kulunun talep ettiği iptilayı verip de ona tahammül gücünü ihsan etmeyecek olursa kul bu yükün altında ezilip mahvolmaktan kurtulamaz. Asr-ı Saadet'te yaşanmış olan şu hadise bu hakikati ne güzel izah etmektedir. Enes radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece zayıflamış bir hastayı ziyaret etti ve Allah'a bir şey için dua ediyor muydun veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta, Evet, Allah'ın bana ahirette vereceğin cezayı bu dünyada hemen peşin olarak ver diye dua ederdim, dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Subhanallah, senin buna gücün yetmez. Şöyle dua etseydin olmaz mıydı? Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bunun üzerine o hasta bu duayı yaptı ve şifa buldu. Diğer taraftan nice insan, ben şöyle şöyle dua ettim fakat kabul olmadı der. Şunu unutmamak gerekir ki duanın kabulü ağızdan ziyade bir kalp meselesidir. Yani ağızdan çıkan sözden çok kalbin Cenab-ı Hakk'a olan yakınlık ve samimiyetine bağlı bir keyfiyettir. Demek ki duanın da sözün de adabına riayet etmek gerekir. Bir anlık heyecanla büyük konuşmak, kaldıramayacağı yükün sözünü vermek ve haddi aşmak kulu müşkül vaziyetlere duçar eder. Sahabeden Abdullah bin Amr her gün oruç tutup her gece Kur'an'ı hatmetmeye ve geceleri uyumamaya karar vermişti. Peygamber Efendimiz bunu haber alınca ona itidal tavsiyesinde bulundu. Oysa bundan fazlasını yapmaya gücünün yeteceğini söyleyerek Efendimizin işaretindeki sırrı idrak edemedi. Gün gelip ihtiyarladığında eski güç ve takati kalmadığı için vaktiyle verdiği sözü tutmakta zorlandı ve ''Keşke Allah Resulü'nün verdiği ruhsatı kabul etmiş olsaydım.'' diyerek pişmanlığını ifade etti. Mevlana Hazretleri buyurur, ''Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin hal ve vasıflarıdır. Okuyup tatbik edersen, kendini peygamberlerle, velilerle görüşmüş farz et. Kur'an okuduğun halde, onun emirlerine uymaz ve Kur'an ahlakını yaşamazsan, peygamberleri ve velileri görmenin sana ne faydası olur? Tasavvuf, Kur'an ve sünnet yoludur. Peygamber Efendimiz ve onun varisi hakikileri olan takva ehli alim ve ariflerin bütün gayesi, insanları ellerinden tutarak Kur'an ve sünnetin huzurlu iklimine sevk etmektir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz ve mürşid-i kamillerden gerçek manada istifademizin en büyük alameti hayatımızın ne derece Kur'an ve sünnet istikametinde olduğudur. Bu hakikatin en calibi dikkat misallerinden biri, İmam Hatip'te okuduğum yıllarda Farsça dersimize girmiş olan Abdülkadir Keçioğlu hocamızın, yani meşhur adıyla Yaman Dede'nin halidir. Önceleri bir Hristiyanken, Hazreti Mevlana ve Mesnevisi vesilesiyle hidayete eren ve bağrı yanık bir Allah ve peygamber aşığı olan rahmetli hocamız, Farsça dersinde birkaç gramer malumatı verir, ardından Mevlana Hazretleri'nin Farsça beyitlerinden birini tahtaya yazar, onu gözyaşları içinde uzun uzun şerh ederdi. Bir gün kendisine, ''Hocam siz niye Mevlana ve Mesnevi'den bu kadar çok bahsediyorsunuz?'' diye sorulduğunda şu ibretli cevabı verdi. ''Oğlum, benim elimden Mevlana tuttu. O beni Hazreti Peygamber'in kapısına götürerek hidayetime vesile oldu. Beni ateşten kurtaran birini bu kadar anmam az bile.'' O halde bizler de peygamberler ve velilerin gönül dokusundan ne kadar istifade edebildiğimiz hususunda kendimizi bir mizan edelim. Düşünelim ki Peygamber Efendimiz'i ve Allah'ın sevdiği salih zatları seviyorsak onlara ne kadar benzeyebilme gayreti içindeyiz. Acaba Resulullah Efendimiz ve hak dostu mürşid-i kamiller yanımızda olsalardı, bizim hal ve davranışlarımızı ne kadar tasvip ederlerdi? Onlara olan bağlılık ve vefamızın seviyesi, onların yüzünde memnuniyet dolu tebessümlere mi, yoksa Allah korusun, sitem ve serzeniş dolu nazarlara mı vesile olurdu? Mevlana Hazretleri buyurur, ''Ten midesi, İnsanı samanlığa doğru çeker götürür. Gönül midesi ise reyhanlığa ulaştırır. Samanlığa arpayla beslenen hayvan kurban olur. hak nuruyla gıdalanan insan da yaşayan bir Kur'an olur. İnsanın iki yapısı vardır. Biri türabi, diğeri ruhi yapısıdır. Beden denilen ve topraktan yaratılmış olan türabi yapımızın hayatiyetini idame için nasıl ki maddi gıdalarla beslenmeye ihtiyacı varsa, Cenab-ı Hakk'ın kendi ruhundan üfleyerek ihsan ettiği, dolayısıyla lahuti aleme mensup olan ruhi yapımızın da manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Ruhun gıdası başta iman olmak üzere marifetullah, muhabbetullah, ihlas, takva, ilim ve hikmet gibi manevi lezzetlerdir. Bu gıdaları alan bir gönül, Hakk'ın dergahına güçlü, kuvvetli ve emin adımlarla yürür. Bunun aksine ruhani rızkını ihmal edip sırf midesinin gıdasına ehemmiyet verenler hantallaşır, ahmaklaşır, gaflete duçar olurlar. Arif bir zat ne güzel söyler. Bu cihan akıllar için seyri bedai, akıl sahipleri için sır, hikmet ve ilahi sanatı kalben seyredebilmek, ahmaklar içinse yemekle şehvettir. Gafil insan, bir gün toprağa vereceği bir kurban hükmünde olan türabi yapısını her türlü zarardan koruyup en leziz gıdalarla beslenmenin derdinde olur. Cismani zevklerin peşinde koşar da, ruhi yapısı için bu gayretin cüz'i bir miktarını bile gösteremez. Halbuki insanı insan yapan, onu sair mahlukattan ayıran hususiyeti, manevi hayatına ne kadar ehemmiyet verebildiğidir. Dolayısıyla insan ne kadar ruhi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin derdinde olup Rabbine vuslat iştiyakı içinde bir ömür yaşarsa, Kur'an'ın talim ve telkin ettiği insanı kamil hüviyetine, yani gerçek insanlık şeref ve haysiyetine o nispette yaklaşmış olur. Mevlana Hazretleri buyurur, gençlerin aynada gördüklerinin daha fazlasını ihtiyarlar bir tuğla parçasında görürler. İnsan umumiyetle çocuklukta toyluk, 40 yaşına kadar bir cevvaliyet, 40 yaşından sonraysa yoğun bir tefekkür devresi yaşar. Zira yaşlandıkça hayata dair tecrübeleri de artar. Hadisat ve vukuatın sebep-netice alakasını müşahede ettikçe, artık karşılaştığı hadiselerin ne gibi neticeler verebileceğine dair daha isabetli fikirlere sahip olur. Nitekim mazideki hatalara tekrar düşmeyelim diye Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de geçmiş vehimlere dair kıssalar zikretmektedir. Böylece müsbet veya menfi hal ve davranışların fert ve toplumları hangi neticelere götüreceğini haber vermektedir. Bu bakımdan istikbale emin adımlarla yürümek isteyenler, mazideki hadiseleri ibret nazarıyla okumalı ve tecrübe zenginliğine sahip insanların öğütlerine kulak vermelidirler. Zira gün görmüş büyüklerin tatlı ikazlarını güzelce dinlemeyenler, karşılaşacakları musibetlerin acı neticelerini tatmak zorunda kalırlar. Mevlana Hazretleri buyurur, gece neye gebeyse onu doğurur. Gecesi manen karanlık olanın gündüzü de manen aydınlık olmaz. Gecenin kıymetini bilmeyenler için gündüzün hayrını düşünmek mümkün değildir. Bütün bir gecesini gaflet içinde uykuya mahkum edenin gündüzü de umumiyetle feyz ve ruhaniyetten mahrum halde geçer. Bu yüzden geceleri büsbütün uykunun esiri olup gönlümüzü hantallaştırmaktan sakınmamız icap eder. Seher vakitlerinde Cenab-ı Hakk'ın duyan ve hisseden gönüllere ayrı ayrı ikazları vardır. Havanın adeta tatlı bir meltem gibi ferahladığı, çiçeklerin latif raihalar yaydığı, horozların adeta bir çalar saat gibi ötmeye başladığı o demde, Cenab-ı Hak kendisine yaklaşmak isteyen kullarına da müstesna bir fırsat ihsan etmektedir. Seher vakti ibadetlerle ihya edilip, o ruhani ziyafet sofrasından gerekli manevi gıdalar alınacak ki, kul gündüze yüksek bir feyz ve ruhaniyetle girebilsin. o feyz ve ruhaniyet, gün boyu gönlü günahlardan, gafletten ve masivadan, yani Allah'tan uzaklaştıran her türlü şerden koruyabilsin. Gönlün hayra iştiyakını, şerre karşı da mukavemetini, direncini artırabilsin. Geceye aynı gönül feyziyle ulaşabilmek için de gündüz vakti gözü, kulağı, dili, velhasıl bütün azaları masiyetten korumak icap etmektedir. Yani güneş batınca ayın doğup mehtap haline gelmesi gibi biz de gündüzden geceye, geceden gündüze manevi hayatımızı sürekli takviye ederek feyizli bir ömür yaşamanın gayretinde olmalıyız. Bütün hak dostları, bu şuur ve idrak içinde seher vakitlerinin feyzinden istifade etmiş ve o müstesna vakti ibadetlerle ihya etmenin ehemmiyetine dikkat çekmişlerdir. Bayezid-i Bistami Hazretleri, "Geceler gündüz haline gelmeden bana hiçbir sır fetholunmadı" buyurmuştur. Bizler de gecelerimizi dikkatli kullanır, seher vakitlerini teheccüd, zikir, istiğfar ve dualarla ihya edebilirsek, inşallah gecelerimiz gündüzlerimizden daha aydınlık hale gelir. Rabbimiz cümlemize bu güzel hali nasip eylesin. İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar hakikati muktezasınca, ölüm gelmeden evvel ölümün kardeşi olan uykulardan Allah için uyanabilmeyi, böylece bir nevi ölmeden evvel ölünün sırrından hisse alabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2017 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh 10 başlıklı yazıyı paylaştık. Evet, derginin Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alıyordu bu yazı değerli dinleyenler. Böylelikle bu akşamlık da programımızı noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.